Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam'la beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Birazdan Akın Hocam da katılacak. Hocam uygunsa iman hakikatleriyle başlayalım. Yön bulmak için pusulaya ihtiyaç duymayan canlılar var. Şimdi bu canlıların biz hareketlerini izlediğimizde, bir yerden başka bir yere gitmelerini izlediğimizde, takip ettiğimizde sanki bir pusula kullanıyorlarmış gibi hatasız, tam isabet, daha önce gitmedikleri bir yere gittiklerini görüyoruz. Bu canlıları inceleyelim. Bu canlıların pusulaya ihtiyaçları yok. Bedenlerinde sanki bir pusula var ve bunu kullanıyorlar gibi hareket ediyorlar. Evet, dünyanın çeşitli yerlerinde topraktaki manyetik elementlerin yoğunluğu ve bu yoğunluğun oluşturduğu dünya yüzeyiyle kesişen açılar farklılık gösterir. Eğer bir canlı bu değişiklikleri hissedebilirse, bu onun harita üzerindeki enlem ve boylamları da bilebileceği anlamına gelmektedir. Manyetik pusulalar, dünyanın manyetik alanlarının yönlerini gösterirler. Bu özellikleriyle de deniz yolculuklarında hayati önem taşımaktadırlar. Yapılan son bilimsel araştırmalar, bu konuda çarpıcı bazı gerçekleri ortaya koymaktadır. Bazı canlı türleri, uzun deniz yolculuklarında kendi pusulalarını kullanmaktadırlar. İşte onlardan bazıları. Bunlardan bazıları kaplumbağalar. Manyetik alan okuma özellikle genç caretta carettalar için çok büyük önem taşımaktadır. Araştırmacılar yaptıkları deneyle kaplumbağaların yaşadıkları Sargassa Denizi'ni çevreleyen bir dairesel sistem olan Kuzey Atlantik dönencesinde kalmak için kendi manyetik ölçümlerini kullandıklarını ortaya koymuşlardır. Yani hep aynı bölgede yaşadıklarını gözlemliyorlar. Araştırmacılar özellikle kaplumbağaları bilgisayar kontrolünde manyetik alan içeren bir tanka yerleştirmişlerdir. Alanın manyetik eğimi dönencenin sınırındaki ile aynı olduğunda kaplumbağalar dönencenin içine doğru yüzmeye başlamışlardır. Farklı araştırmalarda tankın içindeki manyetik alan gücü de değiştirilmiştir. Alanın gücü dönencenin sınırı ile aynı olduğunda kaplumbağalar dönencenin içi zannettikleri bölgeye doğru yüzmüş ve tehlikeli sınırdan uzaklaşmışlardır. Semenderler, yaşadığı bölgeden uzaklaştırılan semenderlerin evlerine dönebilmek için manyetik bir harita kullandıkları düşünülmektedir. Semenderin haritalama yeteneğinin diğer türlerden farklı olduğu belirtilmektedir. Kırmızı benekli doğu semenderi, manyetik alandan elde ettiği harita bilgisinde eşi görülmemiş türde bir işlem sergilemektedir. Her geçtiği yerde bu harita genişlemekte ve her bölgenin kendine has manyetik özellikleri harita bilgisine eklenmektedir. Semenderin içinde bulunduğu manyetik alanın vücudundaki kimyasal tepkimeleri harekete geçirebildiği ve bunun bazı türlerde görülen biyokimyasal pusulanın temelini oluşturduğu varsayılmaktadır. İşlemin görme duyularıyla da doğrudan ilişkili olması hayvanların manyetik alanı görebildikleri düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Bakın biz şu an bir canlıdan bahsediyoruz ama konuşmamız sanki bir bilgisayar yazılımı gibi, değil mi? Haritalanma özelliği var. Yani bir veri girişi var. Ve bu veriler sonucunda bir haritalama oluşuyor, harita oluşuyor. Ve yeni ortamlar görüldüğünde, yeni veriler geldiğinde daha doğrusu bu programa, harita buna göre genişliyor, farklılaşıyor. Yeni gelen veriler ek parçaları oluşturmuş oluyor. Ve bununla beraber semender de hareket ediyor bakın. Ve bu duyu organlarıyla da entegre bir şekilde çalışıyor. Birlikte, yani sanki gözünde haritayı canlandırıyormuş gibi burada bir anlamamız için böyle bir örnek verebiliriz.
Evet.
Çok mucizevi canlının bedeninde böyle bir özellik olması. Tabii ki en önemlisi bunları canlıya Allah'ın ilham etmiş olması. Çünkü canlı bu verileri toparlayıp gözünde bir harita canlandıramaz. Değil mi? Yani bu verileri oradaki manyetik alanı anlayıp da bu verileri anlaşılır hale getirmesi ve kafasında bir harita oluşturması bizim yaptığımız bir şey değil mi? İnsanlara evet. Has bir şey bu. Yani şuuru, bilinci, aklı olan insanlar. Biz şimdi mesela Beşiktaş'ı düşündüğümüzde, değil mi? İstanbul'daki bir semt, kafamızda bir harita oluşuyor bakın. Daha önce gidilen bir yer. Tabii bu da manyetik durumla alakalı değil. Bizde bu özellik de yok ayrıca insanlarda. Sadece daha önce gittiğimiz bir yer, konumunu bildiğimiz bir yer ve kafamızda bu şekilde bir harita oluşuyor. Ancak bu canlılar manyetik alanla, manyetik alandan elde ettikleri verilerle kafalarında bir harita oluşturuyorlar ve bu şekilde siz bu semenleri alıp evinden çok daha uzağa götürdüğünüzde, bıraktığınızda evini bu canlı buluyor. Maşallah. Foklarla devam edelim bu canlılara. Evet, foklar bir grup bilim adamı foklar üzerinde yaptıkları çalışmada bu canlıların karanlık ya da bulanık sularda avlarını yakalayabilmek için bıyıklarından yararlandıklarını ortaya koydular. Buna göre foklar avlarını işitme ve görme gibi duyu organlarını kullanamadıkları ortamlarda balıkların su içinde yol alırken geride bıraktıkları çalkantılı izleri takip ederek bulmaktadırlar. Araştırma, fok bıyıklarının yaklaşık 200 metre uzaklıktaki avı bile takip etmeye olanak sağladığını göstermektedir. Foklar avlarını yakalamak için balıkların yüzerken bıraktıkları izin girdaplı bir yapıda olmasından ve iz içindeki parçacıkların hızlarının balık geçip gittikten birkaç dakika sonrasına kadar çevredeki suyun hızının önemli ölçüde yüksek olmasından yararlanmaktadırlar. Kısacası balıklar yüzerken geride oldukça uzun bir hidrodinamik iz bırakıyorlar ve foklar da bu izleri takip ederek bu balıkları avlıyorlar.
Tabii bu teknolojiyi bulurken yani fok üzerine denemeler yapıyorlar ve birkaç tane hipotezden hangisinin doğru olduğunu öyle anlıyorlar. İnsanoğlu suyun içerisinde hareket eden bir balığın 3 dakikaya kadar olan bir izini tespit edip evet fok demek ki bu ize göre hareket ediyor diye bir yol izlemiyor. Mesela fokun bıyıklarını kesiyor. Balığın girdabına sokuyor mesela tek bir balığın geçtiği yere. O zaman fok bunu takip edemiyor gibi bir yöntem kullanıyor. O zaman demek ki diyor bıyıklarıyla yolu buluyor diyor. Balık geçtikten bir dakika sonra foku bırakıyor oraya. Fok onu takip ediyor. 3 dakika sonra bırakıyor, fok onu takip ediyor. Ama 4 dakika sonra bırakınca fok takip edemiyor. Ha diyor ki demek ki 3 dakikaya kadar bir balığın izini takip edebiliyor bu fok diyor insanoğlu. Yani yapılan deneylerde bulunan gerçekler, ortaya çıkan bu bilimsel teknolojiyi, canlının nasıl kullandığının ortaya çıkartılması insanoğlunun bu teknolojiye vakıf olduğu anlamına gelmiyor. Sadece mesela o kısmın kesilmesi, o kısım üzerinde yapılan denemelerle o zaman ha diyorlar demek ki buna göre böyle bir şey olması lazım. 3 dakikaya kadar bıyıklarıyla suyun içerisinde hareket etmiş bir balığın hidrodinamik iz bırakması hipotezine dayanarak iz bulduğunu, iz sürdüğünü insanoğlu daha sonra tespit ediyor. Yani bu insanoğlunun bu izi sürüp de fokun da aynı şeyi yaptığı manasına gelmiyor. Bu anlamda fok bizden daha ileri bir teknolojiye sahip yani.
Evet, çok daha ileri bir teknoloji hocam dediğin gibi. Şimdi biz burada evrimcilerin iddia ettiği gibi kademeli bir geçişten, kademeli bir değişimden söz edebilir miyiz? Edemeyiz. Hayır. Ya bu kadar kompleks bir sistem, değil mi? Pusula, adeta pusula gibi bu canlılar yönlerini bulabiliyorlar farklı şekilde, farklı özellikleriyle. Bu sistemler 0-1 gibidir. Yani ya çalışır ya çalışmaz. Şimdi eksik verinin gelmesiyle, eksik bir hesaplamayla o canlı yönünü zaten bulamayacak. Dolayısıyla hayatı hiçbir şekilde devam edemeyecek onun. Foklardaki bu sistem de ya avını gösterir o sistem ya da gösteremez. Eğer eksik olsa ki evrimciler kademe kademe geliştiğini iddia ediyor. Yani başta eksik olan bir şey yavaş yavaş tamamlandı diyor evrimciler. Şimdi biz foklardaki bu sistemin eksik olduğunu düşünelim. Bıyıkları, değil mi? Foklardaki bıyıklar o 200 metre takip mesafesinden algılayamasa, o kabarcıkları, o hidrodinamik izi fark edemese ne olacak? Avını bulamamış olacak. Dolayısıyla aç kalacak ve yaşayamamış olacak. Bu sistemin tam olarak çalışması için o anda var olması gerekiyor. Yani bir anda bu sistemlerin var olması gerekiyor. Fok yaratıldığı anda.
Evet.
Bu özelliklerin de yaratılması gerekiyor. En önemlisi tabii ki fosil kayıtları. Biz şimdi fosil kayıtlarında canlıların kaç milyon yıl önce ilk doğada görüldüklerini ve aralarında fark olup olmadıklarını net bir şekilde görüyoruz. Bakın slaytımızdaki fosil semender fosili. Biraz önce semenderi incelemiştik. 125 milyon yıllık semender fosili. Kretesa dönemine ait. Sağda yine günümüzde yaşayan semenderi görüyoruz. Bakın yapı olarak hiçbir fark göremiyoruz. Fark dikkatli olarak bakacak olursak, şöyle büyütelim. Evet. Hiçbir fark göremiyoruz. Birebir günümüzde yaşayan semenderle aynı. 125 milyon yıllık semender fosili. Demek ki semenderi biz doğada ilk gördüğümüzde, zaten semenderin atası gibi bir canlı, evrimcilerin iddia ettiği gibi bir canlı zaten göremiyoruz. Yani yarı semender, yarı mesela kertenkele yapı olarak benzediği için söylüyorum. Böyle bir canlı yok fosil kayıtlarında. Ama fosil kayıtlarında semenderi işte biz buluyoruz. Birebir aynı bugünküyle. 125 milyon yıl yaşında. Ve bugüne kadar semenderin hiç değişmeden bu özellikleriyle, bu yapısıyla geldiğini anlıyoruz.
Evet. Fosil kayıtları çok net delil. Geçmişimize net bir şekilde aydınlık tutup, ışık tutup çok net bir şekilde aydınlatan oldukça kesin deliller bunlar. Nitekim paleontolojiyle uğraşan hiçbir evrimci, daha doğrusu hiçbir evrimci, paleontolojiyle uğraşan, paleontolog olan veya olmayan, paleontolojiyi evrime delil olarak zaten göstermiyorlar. Zaten fosil evrime delil olmaktan yıllarca önce işin uzmanı olan, evrimin uzmanı olan bilim dünyasından kişiler tarafından zaten çıkartılmış vaziyette. Genelde Türkiye'den nedense bu fosilleri bir şekilde evrime delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Ve bazen de yurt dışından yalancı fosil haberleri çıkıyor. Sahte fosil haberleri çıkıyor. Şimdi fosiller canlının bütünüyle alakalı bize bilgi veriyor. Morfolojik şekliyle alakalı bize kesin bir kanıt sunmuş oluyor. Ve yüz milyonlarca hatta milyarlarca yıl öncesinden gelen bu kanıtlar, bu net deliller bize canlının tam olarak 3 boyutlu şekillerini, 2 boyutlu şekillerini, ekstremitelerinin yapısını, üzerindeki kemiklerini ve iskeletin yapısını ayrıntılı bir biçimde ortaya koyuyor. Maşallah. Şimdi bunun yanında 1953 yılından bu tarafa ne oldu? DNA'nın çift sarmal yapısı keşfedildi ve artık DNA'nın da içinde barındırdığı hücredeki o muazzam mekanizmalar bize canlıların ne kadar kompleks ve son derece ileri ve detaylı yapılara sahip olduğunu gösterdi. Bakın şimdi onunla ilgili bir tane ben size video göstereyim. Biz burada ne görüyoruz? Bir DNA görüyoruz. Burada DNA'yı oluşturan harfler var. İşte bütün vücudun, yani canlının, az önce mesela senin söylediğin semenderin veya bir yaprağın veya küçücük bir bitin veya bir insana ait bütün DNA'nın, genin nasıl kayıtlı olduğunu şu an ekranda görüyoruz. Bunlar harfler. DNA'mız 4 tane harfin oluşturduğu bir alfabe ile, yani 4 harfli bir alfabe. Türkçe'de nasıl 29 tane harf var? DNA'da da 4 harf var alfabesinde ve bunların sıralanmasındaki ahenk ile semender oluşuyor, insan oluşuyor, kuşlar oluşuyor, balıklar oluşuyor. Her canlının kendisine özgü ve muazzam detaylı bir DNA'sı var. Bu DNA vücudumuzda böyle açık, üzerine isimleri yazılı ve renkli bir biçimde bulunmuyorlar. Bu DNA'lar vücudumuzda nasıl bulunduklarına baktığımızda, şimdi videoda herhalde. İşte bu şekilde bakın. Kromozomların içini görüyoruz şu anda. Burada kromozomun bir iç yapısı var. Kromozomlar üzerinde o 4 harfli alfabeyi bulunduran ama çok muazzam sarmal şekilde bir arada tutan insan vücudunda 46 tane kromozom var. Bu 46 tane kromozomda 22 tanesi vücudun anatomik özelliklerini, fizyolojik özelliklerini belirliyor. Sadece bunlarla ilgili. Geriye kalan 2 kromozom X ve Y kromozomları da eşeği belirliyor. Eğer bir X ve bir Y kromozomu olursa insanda, çocukta, o zaman ne oluyor? Erkek. 2 tane X olursa ne oluyor? O zaman kız çocuğu oluyor. Öyle bir şekilde insan meydana gelmiş oluyor. Şimdi bu DNA'daki dizilim çok hassas. Bu DNA'daki dizilim her canlıdan muazzam hassasiyetle dizilmiş vaziyette. Hatta tek hücreli genomu en küçük olan bakterilerde bile bu durumun çok hassas bir dizilimle dizildiğini görüyoruz. Yani çok büyük bir bilginin sayesinde o DNA'daki harflerin üstün bir uyumla dizildiğini biz şahit oluyoruz. Dünyanın en küçük genomuna sahip canlıda bile yer değişikliği yaptığınızda üzerindeki nükleik asitlerde veya oradaki harflerde o zaman ortaya çıkan aksaklıklar canlının ölümüne sebep oluyor. Veya çok hayati fonksiyonlarını yerine getirememesine, çok aksak bir hayat sürmesine sebep oluyor. çok ciddi hastalıklara sebep oluyor. Kaldı ki insan vücudu çok daha muazzam komplekslikte, çok daha detaylı ve birbiriyle ilintili, ilintilenmiş şekilde gen havuzuna sahip. Yani birçok gen, birçok geni kontrol ediyor. Vücudumuzda 30 bine yakın gen var, son rakamlar. Bununla ürünü olan 400 bin tane protein var. Bunların her birisi birbiriyle ilintili ve birbirini kontrol eden çok detaylı bir bilgi hazinesi. Şimdi bunlardan sadece bir tanesinde, bu insanın geninde bulunan, DNA'sında bulunan 3.2 milyar harften bir tanesindeki bir değişiklik, vücudun ya ölümüne ya da çok büyük bir aksaklığa uğramasına sebep oluyor. Mesela buna bir örnek olarak en çok örneğe verilen orak hücre anemisi var. Şimdi bakın, orak hücre anemisi nasıl meydana geliyor ve neye yol açıyor? Onu bir şekilde bu videomuzda izleyelim. Bu dediğimiz 46 tane kromozom. Şimdi bu 46 tane kromozomdan eğer 7. kromozomdaki, kromozomun kısa kolundaki küçük bir baz değişikliğinde ne oluyor diye baktığımızda orak hücre anemisi oluyor. Şimdi orak hücre anemisini görüyoruz. Bu insanın damarı, damarda kırmızı renkli kan hücreleri bulunuyor. Kan hücrelerinin içerisinde gördüğümüz gibi kırmızı renkli hem grupları, hemoglobin grupları var. Bakın, bazıları orak hücre şeklinde. Bu orak hücre şeklinde gelmesinin sebebini şimdi biraz sonra hangi mutasyona sebep olduğunu göreceğiz. Neye yol açıyor? Normalde insan kanında yuvarlakımsı, böyle oval şekle sahip olan kan hücreleri içerisindeki demir gruplarıyla oksijeni bağlayıp bütün vücudumuza, oksijeni bütün dokularımıza ulaştırırken, şimdi böyle orak hücre şeklinde gelen, orak haline gelmiş olan kan hücreleri bu sefer ne yapıyor? Kan damarlarının girişinde, şimdi buradaki videoda izlediğimiz gibi küçük damarların, özellikle kılcal damarlara ayrılan bölümleri kilitliyor, oraları tıkıyor. Tıkadığı için de normal kan hücreleri buraya ne yapıyor? Giriş yapamıyor. Bakın, bakıyoruz. Gördüğümüz gibi burada giriş yapamadı mesela buradaki kan hücresi. Ve oradaki dokuya bu ne demek? Oksijen ulaşamıyor demek. Peki, devam edelim. Normalde insan günlük hayatında bakın bu tip hareketlerin hepsini çok rahat yapabiliyor. Değil mi? Hop diyor, zıp diyor, spor yapabiliyor. Birçok sosyal aktiviteyi, değil mi? Vücudundaki hareketleri çok hızlı bir şekilde yapıyor. Bunun için her dokuya o kan hücresinin ihtiva ettiği oksijen ulaştırılması lazım işte. Muhakkak her dokunun ve hücrenin ihtiyacı olan oksijeni alıp oradaki enerjiyi, metabolizmayı devam ettirmesi lazım. Oksijen olmazsa canlılık olmuyor. Oksijeni solunum yapan canlılar için. Peki bu Akdeniz anemisine, yani orak hücre anemisine sebep olan hastalığın ne olduğunu görelim. 7. kromozomdaki DNA'daki sadece bir harf. Adenin timine dönüşüyor. Adenin timine dönüşüyor. Adenin timine dönüştüğü yerde glutamik asit denen amino asit valine dönüşüyor. Ve valine dönüştüğünden dolayı bakın ne oluyor? İstenmeyen, yani o an orada olmaması gereken bu yeşil renkli valin amino asit oluyor. Glutamik asitin olması gerektiği yerde. Ve onun oluşturmuş olduğu elektrostatik çekim kuvvetleri ve çeşitli proteinlerin kendine özgü bağlanma, reseptörlerin birbirini çekme gibi etmenlerinden dolayı bu sefer hemoglobin içerisindeki 3 boyutlu şekil fibriller halinde uzun çubuklara dönüşüyor gördüğünüz gibi. Yuvarlak halde bulunan hücre bu sefer bu çubukların o yol açtığı şekilde orak haline geliyor. Bu yüzden bu hastalığa orak hücre anemisi deniliyor. Ve sonucunda da birçok canlı zaten fazla uzun ömürlü olmadan ölüyor. Neden oldu bu? Tekrar baktığımızda sadece bir tane harf değişti. A, T oldu. Ve ne oldu? Canlı öldü. Hatta normal yaşamında da zaten bu hastalığa sahip olan insanlar 2 haftalık süreçte her 2 haftada 3 gün muhakkak hastaneye gidip birçok tetkiki üzerlerinde yapıp oksijen alamamış dokuların olup olmadığını araştırıp birçok kardiyo gibi kontrollerden geçip hayati fonksiyonlarının ne durumda olduğunu kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bayağı ciddi ve büyük bir soruna yol açıyor. Ha, demek ki neymiş? Bir tane harf bile değişirse o zaman çok ciddi problemler oluyor. Demek ki DNA, demek ki canlılık, Demek ki bütün bu kompleksiyle, bütün dünyadaki her bir canlı Allah'ın ol demesiyle olan, Allah'ın sonsuz kudretinin bize birer tecellisi, bize birer göstergesi. Öyle yavaş değişimlerle kademe kademe olacak, rastgele olan değişimliklerin ortaya çıkarttığı anlamlı gen grupları olmuyor. Bir tanesi değiştiği zaman işte gördüğümüz gibi insan ölüyor. Durum bundan ibaret. İnşallah.
Evet, inşallah. Şimdi tekrar moleküler kısmını anlattın hocam. Ben de tekrar fosillere dönmek istiyorum. Fosillerden bahsetmek istiyorum. Şimdi slaytımızdaki resim evrim teorisinin iddiası. Yani tek bir türden, tek bir canlıdan, tek bir canlı hücresinden tüm türlerin çoğaldığı. Buna ağaç, evrim ağacı ismi veriliyor. Hayali bir evrim ağacı. Neden hayali? Biz fosil kayıtlarına baktığımızda eğer böyle bir hakikaten ağaçtaki gibi bir yavaş yavaş gelişim, yani bir türden diğer türlerin oluşması gibi bir durum söz konusu olsaydı fosil kayıtlarında bunları görürdük. Nasıl olurdu? Bazı türler, birkaç tane tür çok eskiye ait olurdu. Çok eski zamanlara. Ve diğer türlerde, yani ağacın o üst kısmındaki türlerde yakın zamana ait olurdu fosilleri. Yani onların en alttaki diyelim tür kadar eskisini bulamamamız lazımdı.
Evet.
Ancak şimdi biz fosil kayıtlarına baktığımızda ne görüyoruz? Bir kere Kambriyen patlaması adı verilen bir olay var. Bu olay 500 milyon yıl öncesine dayanan bir fosil katmanı aslında. Bu Kambriyen patlaması denilen katmanda birçok canlı türünün ve genel türlere baktığımızdaki çok fazla türün bu katmanda, yani Kambriyen patlamasıyla ortaya çıktıklarını, yaratıldıklarını görüyoruz. Tüm filmler bir anda ortaya çıkarlar. Kambriyen devrine baktığımızda bunları görüyoruz. Ataları yoktur. Çünkü daha önce hiç o canlının benzeri bir canlı yaşamamışken bambaşka, hiç daha önce karşılaşılmamış bir canlı türü Kambriyen patlamasıyla ortaya çıkıyor. Tüm gruplar göz kamaştırıcı bir kompleksliğe sahiptirler. Dolayısıyla evrimcilerin iddia ettiği gibi, bu solda resmini görüyoruz. Böyle bir ağacın dalları ayrılması gibi canlı türlerinin bir türden diğer türlere doğru değil. Bakın sağdaki gibi. Sağda ne görüyoruz biz? Şu zaman, yani dikey olarak gösterilen zaman. Bakın ne kadar fazla canlı türü var. Hepsini görüyoruz burada. Ve bu işte Kambriyen devrinde bu canlı türlerin neredeyse hepsi ortaya çıkıyor. Çok büyük bir çoğunluğu. Ve daha sonra hatta, yani günümüze gelen zamanda çok fazla azalıyor. Canlı türlerinin, yani soyu tükenen çok fazla canlı türü var. Bunu görüyoruz. Ve Kambriyen devrindeki canlıların özelliklerine bakmamız gerekiyor tabii ki. Çünkü evrimciler Kambriyen devrini inkar edemiyor. Çünkü paleontolojik bir gerçek bu, fosil kayıtları. Ancak inkar edemiyorlar. Ancak o zamanki canlıların basit canlılar olduğunu, bazen hani ortamda da bu konuda fazla bilgi sahibi biri yoksa bunu söylüyorlar. Diyorlar ki Kambriyen devrindeki canlılar kompleks değildi diyorlar mesela. Basit canlılardı diyorlar. Şimdi böyle bir şey var mı peki? Bunu hemen bilimsel dilin cevabını verelim. Baktığımızda trilobit canlısının fosilini görüyoruz biz Kambriyen devrinde. Yani Kambriyen patlamasında trilobitte yaratılıyor. Kaç milyon yıl yaşında bu fosil? 520 milyon yıl yaşında. Trilobitin peki özelliği ne? Trilobit öyle bir göze sahip ki bugün sinek, böcek, birçok böcek türünde, sineklerde, arılarda da, Yusufçuk'ta da bu gözün benzeri bir göz görüyoruz. Bu gözün özelliği ne? Binlerce petekten oluşuyor ve çift mercek sistemli.
Evet.
Bakın mükemmel bir göz, yani insan gözünden daha üstün baktığımızda aslında. Çünkü oradaki petekler, binlerce petekten söz ediyoruz. O petekler çok ince, hassas bir dizilişle dizilmişler. Görüntünün kırılmaması için. Kusursuz bir diziliş var orada. Ve en önemlisi çift mercek sistemi var. İşte trilobit bu göz yapısına sahip. Dolayısıyla hiç evrimcilerin iddia ettiği gibi basit, ilkel canlılar yaşamamış o dönemde. O dönemde değil, tarihin hiçbir döneminde ilkel canlı yaşamamıştır. Fosil kayıtlarını çünkü görüyoruz bunları. Soyu tükenen türler bile çok kompleks canlılar. Omurga sistemiyle olsun, vücut yapısıyla olsun tam olarak mükemmel canlılar.
İnşallah.
Evet, bakın trilobitin göz yapısı sağdaki resimde daha iyi görülüyor. Dediğimiz gibi binlerce petekten oluşuyor ve çift mercek sistemi var. Çift mercek sistemi var ve 520 milyon yıl yaşında. Bakın trilobit fosili. Yine soldaki resimde de sinek gözünü görüyoruz. Günümüzdeki sineklerde, yani sineklerde de çok benzer bir göz yapısı var. Yine binlerce petekten oluşuyor ve mercekli. Şimdi bunun karşısında Douglas Futuyma'nın dediğini aktaralım izleyenlerimize. Bakın Douglas Futuyma ne diyor? Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor. Biz Kambriyen patlamasına ve sadece Kambriyen patlaması değil tüm fosil kayıtlarına baktığımızda ne görüyoruz? Öncesinde ona benzer hiçbir canlı yokken bu canlılar aniden yeryüzünün katmanlarında meydana gelmişler, oluşmuşlar. Karşımıza aniden çıkıyorlar. Kambriyen patlaması dediğimiz dönem böyle bir dönem. Kambriyen'den önce hiçbir canlı türü yok neredeyse. Çok çok cüzi canlı türleri var. Kambriyen'de birden birçok tür aynı anda, aynı dönemde karşımıza çıkıyor. Bu neyi gösteriyor? Evrimcilerin iddia ettiği gibi bir ağaç yapısıyla türlerin birbirinden türemediğini. Bir anda yaratıldıklarını ve bakın Kambriyen gibi aynı zamanda. Kambriyen dönemindeki canlılar aynı zamanda oluşuyorlar.
İnşallah.
Ve en önemlisi de tabii tüm vücut sistemleriyle, yani savunma sistemiyle. Mesela onu avlayabilecek bir canlı da yok belki. Kambriyen devrinde baktığımızda bir canlıyı görüyoruz. Bir canlı türünü incelediğimizde. Ancak o canlı türü yine savunma sistemi tam olarak yaratılmış. Yani canlılar fosil kayıtlarında hiç değişmeden günümüze kadar geldiklerini görüyoruz inşallah.
İnşallah. Bir de Douglas Futuyma burada diyor ki eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa ya, o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor. Şimdi bu arkadaş zaten şey değil mi? Ya tamamıyla her şeyin kendi kendine olduğu, hayatın düzensizlikler, kaoslar, diyalektik bir şekilde işlediği, haşa bir yaratıcının olmadığı, kendi kendine ve tesadüflerle oluşan bir dünyanın var olduğuna inanmıyor mu? Zaten dünyanın bu şekilde oluştuğuna ve dünyadaki yaşamın da bu şekilde ilerlediğine inanmıyor mu zaten? Şimdi buna inanıyor, bir de bilim adamıyım diyor. Bilimle uğraştığını söylüyor değil mi? Bilimsel araştırmalar yapıyor. Çeşitli gözlemlerin sonucunda da buna inandığını bütün söylemlerden anlıyoruz. Şimdi hangi gözlemin etkisiyle veya hangi bilgiye dayanarak acaba şöyle bir söz söylüyor. Yani mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlarsa canlılar. Şimdi bu şey, bu söz gözlem olmadan söylenemez. Yani olmayan bir şey söyleyemez. Ama diyor ki mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır diyor. Bunun manası bu. O zaman üstün bir akıl tarafından. Bak Allah'ın bizim her programda söylediğimiz bir adını inşallah söylüyor. Aklın en üstünde sahip Allah. Yani sonsuz akla sahip. O da diyor ki zaten bunu bak teyit ediyor. Üstün bir akıl tarafından yaratılmış olması gerekir diyor. Şimdi hangi materyalist böyle bir şey söylesin ki? Demek ki Allah'ın yarattığı bu dünyada biz bunu görüyoruz. Üstün bir akılın tecellisini görüyoruz her tarafta. Douglas Futuyma da bunu görmüş demek ki. Ki bunu görmemek mümkün değil. Zaten bütün bilim dallarının gösterdiği şey Allah'ın üstün aklının, süper harika canlıların ve süper uyumlu canlıların olduğu bir gezegende yaşıyoruz. Öyle bir kainatta yaşıyoruz. Bilim zaten gördüğü bilimi zaten bu. Bunu görünce de Douglas Futuyma çaresiz bir şekilde, yani çaresiz demeyeyim de tek doğru olarak o zaman canlıların eksiksiz ve mükemmel bir şekilde olduklarını bu şekilde itiraf ediyor. Bilinçaltının bir dışa vurumu olarak ve bu şekilde olması için de tek gerçeğin olması gerekir. O da üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. Onu da söylüyor. Demek ki bu bilimin, yani gözlemlerin, bilimin dediğim gözlemlerin, yani gözlem yapıyorsunuz. Objektif bir şekilde bütün doğayı ve dünyayı izliyorsunuz. Sonuçta ortaya çıkan yatsınamaz gerçek bu. Allah'ın yaratması. Hem de o Allah ki üstün akla sahip, değil mi? Üstün sanata sahip, üstün kudrete, bilgiye ve güce sahip inşallah. İşte Douglas Futuyma'ya da, milyarlarca insana da Allah kendisini böyle inşallah göstertiyor, söylettiriyor inşallah.
Evet, Neville George'un da bir sözü var, onu da aktaralım. Şöyle söylüyor, fosil kayıtlarının evrimsel, yani evrime akıllarınca onların delil olabilecek fosil kayıtları, böyle bir kayıt yok, zayıflığını ortadan kaldıracak bir açıklama yapmak artık mümkün değildir. Çünkü elimizdeki fosil kayıtları son derece zengindir ve yeni keşiflerle yeni türlerin bulunması imkansız gözükmektedir. Her türlü keşfe rağmen fosil kayıtları hala türler arası boşluklardan oluşmaya devam etmektedir. Yani bizim iddiamızın gerçekliğini bize anlatabilmemiz için, yani böyle bir iddiayı öne sürebilmemiz için ara geçiş formuna ihtiyacımız var diyor. Tabii ki var. Biz de soruyoruz. Hiç getirebilen yok ara geçiş formu. Ve bugüne kadar bulamadık diyor bakın.
Evet.
Bulamadığını itiraf ediyor. Zaten bulamadıkları için işte bu resimlerdeki gibi sahtekarlık yöntemlerine başvuruyorlar. Rekonstrüksiyon bunlardan birisi. Fosil kayıtları olmadığı için evrimcilerin ellerinde
istedikleri gibi
ara geçişi gösteren, ispatlayan böyle bir fosil olmadığı için bu tarz yöntemlere başvuruyorlar. Bakın insanın, başka bir insanın suratına, ya dikkat ederseniz o sol resimdeki de bir insan suratına
kalıp alıyor.
Kalıp alıyor. Direkt insan suratından alıyor zaten dikkat ederseniz. İşte o kalıbı sonra biraz değiştiriyor. Ne yapıyor? Çeneyi biraz öne çekiyor, alnını büküyor, arkaya doğru yaklaştırıyor vesaire. Anlamlı bakışlar koyuyor. Bizim elimizde fosil yok ama bununla idare edin diyor. Bunları gösteriyor insanlara, evrimciler. Bakın birkaç tane daha resmimiz var. Bu çok klasik bir evrimcilerin artık sık başvurdukları bir yöntemdir. Yani bilimsel delilleri olmadığı için. Değil mi? Bir sürü televizyon programına çıkıyor evrim teorisini savunan insanlar. Hep görüyoruz.
Evet.
Bu programlarında bir tane bilimsel delil getiremiyorlar. Hayat nasıl başladı diyorsunuz? Tam olarak bilmiyoruz ama kitabımda anlattım diyor. Kitabımda da tam anlatamadım diyor sonra. Şimdi bir şey var mı? Elinizde bir delil var mı? Bir resim gösterin, bir şey yapın diyoruz. Bu resimleri gösteriyorlar. Yani bilgisayarda işlenmiş, çok kolay bir ressamın birkaç saatini harcayıp elde edeceği resimleri bilimsel bir konuda bakın. Ve çok önemli bir konuda, yani insanın nasıl oluştuğu konusunda böyle ciddiyetsiz yaklaşıyorlar konuya. Tabii ellerinde bir delil yok. O yüzden yapabildikleri bu. Başka ne yapıyorlar? İşte Piltdown adamı var, Nebraska adamı var. Artık delil olmadığı için ellerinde, bakın tam Piltdown adamının yapılışı da tam mutasyon deneylerinin zamanına yakın. Orada mutasyonları da çok sık deniyorlar meyve sinekleri üzerinde. Hiçbir faydalı özellik ekleyemediğini görüyorlar. Laboratuvar ortamında ispatlıyorlar. Kendi elleriyle ispatlıyorlar. Ne yapıyorlar dolayısıyla? Artık mutasyon da evrimci bir süreç olamaz. Çünkü faydalı bir özellik katmıyor canlıya. Piltdown adamını yapıyorlar. İnsan kafatasına orangutan çenesi ekliyorlar. Müzede 40-50 yıl insanları bu sizin atanız, sözde atanız diye sergiliyorlar. Evet. Nebraska adamı, bir yaban domuzu dişi buluyorlar. Tabii bu dişi nasıl ortaya çıkarıyor evrimciler? İnsanla maymun arasındaki o sözde ara geçişin dişini bulduk diyor, getiriyor. Bir süre sonra başka bir bilim adamı onu inceliyor. Yaban domuzu dişi çıkıyor o dişte. O dişe dayanarak yine biraz önce gösterdiğimiz gibi bu tarz resimler yapıyorlar. Bütün ailece çizmişler. Bu sizin atanız diye.
Evet.
Buradan net bir şekilde anlıyoruz ki işte biz, değil mi? Ellerinde hiçbir delil olmadığı için evrimcilerin bu tarz yöntemlere başvuruyorlar. Ancak bizim bahsettiğimiz, bizim aktardığımız, seyircilere aktardığımız konulara dikkat edelim. Fosil kayıtları, protein oluşmasının imkansızlığı, DNA'daki bakın kompleksikten bahsettin Onur Hocam. Bir harfin değişmesiyle insanın ölümcül bir hastalığa yakalanması. Bu kadar, o harflerin dizilimi işte bu kadar kompleks ve tam bizdeki gibi, değil mi? Sağlıklı insanlardaki haliyle düzgün olması gerekiyor. Ki insan ölümcül bir hastalığa yakalanmasın. Allah da o hastalığı tabii başka insanlara ibret olması için yaratıyor.
Hayır, bir de olmak zorunda zaten. Mesela bakın, ekranda DNA'nın harflerini gösteriyorum. Yani burada bu mesela insanın genomu olduğunu düşünelim. Buradaki bütün harflerde tek tek insanın geninin yazılı olduğunu görelim. Ve buradaki harflerin her birisi mesela insanın bir özelliğini gösteriyor. Evrimciler ne diyor? Buradaki harfler tesadüfen olan mutasyonların etkisiyle ola ola canlılar değişti diyor. Yani onların iddiası şu. Zaten olan bu mutasyonlarla oluşan mutasyonların, mutantların, yani mutasyona uğramış canlıya mutant deniliyor. İşte bu mutantların sayısı o kadar fazla ki diyorlar. Bunların içerisinden bir tanesi, yani türün kendisini oluşturacak birey, zamanla elemeden çıkarak, diğerleri elenip bu ayakta kalarak, tek bu hayatta kalarak türleri oluşturdu diyorlar. Ya zaten bunu iddia ediyor adamlar ve ara geçiş fosili denilen şey onların iddiası için gerekli olan bir şey. Yani bunun da varlığını söylüyorlar. Evrimcilerin çaresiz bir şekilde aramalar yaptık ve ara geçiş fosili bulamadık demelerinin açıkçası, yani demelerinin aslında geldiği mana, o zaman bizim inandığımız teori yanlış manasına geliyor. Yani bu böyle küçük veya bir düşüncenin bir kısmının yanlışlığı manasına gelmiyor. Teorinin tamamıyla yanlış olduğunu bize gösteriyor. Ara geçiş formu, ara geçiş fosili eğer yoksa o zaman teori yanlıştır. O zaman teori tamamıyla çürümüş demekte manasına gelir. Çünkü onların iddia ettiği ve onların olmasını istediği, muhakkak olmazsa olmaz dediği bir konu ara geçiş formu. DNA'da madem tesadüfen değişikliklerle mutantlar olduğunu söylüyorlar, o zaman bu mutantlara ait fosillerin, yani ara geçiş fosillerinin olması gerekiyor. Bunların da şeklinin belli belirsiz. Ne türün bir tanesine ne de bir başkasına. Arada bir mutanta ait olması gerekiyor. Bunun da fosili olmadığına ve diğer fosiller var olduğuna göre, yani türün kendisini ifade eden fosiller olduğuna göre, o zaman mutant yaşamadı. O zaman mutantların fosilleri olmadı. Dolayısıyla evrim yaşanmadı diyoruz. Bu konu bu kadar net inşallah. Ve bir teoriyi tamamıyla kökünden silip atan bir gerçek maşallah.
Zaten Darwin de bunu söylüyordu kendi döneminde. Şöyle söylemişti: yaşayan veya soyu tükenmiş tüm türler arasındaki ara ve geçiş bağlantılarının sayısı inanılmaz derecede büyük olmalıdır diyor. Yani bizim işte yerli evrimciler olsun, yabancı evrimciler olsun, işte almışlar 3-5 tane normal yaratılışı ispat eden fosili, onu evrime delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama Darwin öyle söylemiyor, teoriyi ortaya atan kişi. Sözde Darwinist güya ama Darwin'in sözünü dinlemiyorlar. Darwin diyor ki yaşayan veya soyu tükenmiş türler arasındaki ara geçiş bağlantılarının sayısı inanılmaz derece büyük olmalıdır diyor. Mesela başka bir sözünde, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, bakın bir tür başka bir türe dönüşmüşse, o tür başka bir türe dönüşmüşse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Yani iki tür arasındaki ara geçiş formlarına neden rastlamıyoruz diyor Darwin. Çünkü olmadığı için rastlamıyoruz. Ve sonradan yapılan kazılarda da bunun böyle olduğu bulundu. Mesela John Hopkins Üniversitesi'nden Stanley isimli evrimci şöyle söylüyor: bilinen fosil kayıtları kademeli evrim ile uyumlu değildir. Bakın, bilinen fosil kayıtları diyor. Biz fosil kayıtlarına baktığımızda evrimle, kademeli evrimle uyumlu değildir diyor. Ve hiçbir zamanda olmamıştır. Yani evrimi desteklemez diyor fosil kayıtları. Paleontologların çoğunluğu delillerinin Darwin'in bir türün değişimine götüren çok küçük, yavaş ve giderek biriken değişiklikler üzerine yaptığı vurguyla çelişir durumda olduğunu hissetmiştir. Yani Darwin'in iddia ettiğiyle bilimin gösterdikleri bizi çelişir diyor. Onların hikayeleri de örtbas edilmiştir. Bakın, hikaye olarak adlandırıyor bir evrimci olmasına rağmen. Artı, Darwin'in iddia ettiği şekilde kademeli evrimi fosil kayıtları hiçbir zaman desteklememiştir diyor. Darwin kendi zamanında da fosil kayıtlarını kendisini desteklemediğini söylüyor zaten. Niye rastlamıyoruz diyor ara geçiş formlarına. Sayılamayacak kadar çok olması gerekiyor diyor. Mesela yine Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Niles Edrich, çok ünlü bir evrimci, şöyle söylüyor: kayıtlardaki sıçramalar, sıçramalardan kasıt mesela bir tür var, çok alakasız başka bir tür var. Çok alakasız başka bir tür var. Buna sıçrama diyor. Ve tüm deliller kayıtların gerçek olduğunu gösteriyor. Gördüğümüz boşluklar, yani o iki tür arasındaki olmayan ara canlılara boşluk diyor. Boşluk diye nitelendirmenin manası yok. Zaten iki türün birbiriyle alakası yok. Yapay bir fosil kaydının yapısını değil, yaşamın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Yani bunlar doğrudur diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor Nils Edrich. Yani bir evrimci olmasına rağmen, ki dünyanın en bilinen evrimcilerinden, ünlü evrimcilerinden bir tanesidir. İki canlı türü arasında bir geçiş olamaz diyor. Bakın, iki canlı türü arasında geçiş olamayacağını bize sadece fosil kayıtları söylemiyor. Aynı zamanda DNA da söylüyor. DNA'ya baktığımız zaman kesinlikle iki türün, yani bir türün başka bir türe dönüşmesinin imkansız olduğunu gösteriyor DNA'nın yapısı. Çünkü DNA'ya biz baktığımızda, elimize aldığımızda kesinlikle kendi üzerinde bir değişikliğe izin vermiyor. Yani aklı başında bir insanın dahi bunu yapmasına izin vermiyor. Ki evrimciler diyor ki işte rastgele mutasyonlar, mutasyon zaten rastgele oluyor. Mutasyonlar sayesinde işte bu çeşitlilik oluşmuştur diyorlar. Halbuki baktığımızda hiçbir tür başka bir türe dönüşemiyor. Her türün kendi içerisinde çeşitlenebildiğini görüyoruz ki zaten Allah ayette bildirmiş çift olarak yarattığını. Her canlıyı çiftler halinde yarattığını bildirmiş. Son derece bilime uygundur. Bilimin söylediği şey de bugün budur zaten. Her tür çiftler halinde ayrı ayrı yaratıldığını biz zaten hem fosil kayıtlarından hem DNA'dan anlıyoruz. Allah'ın izniyle. Baktığımızda her türün ayrı ayrı bir erkek bir dişisiyle çiftler halinde yaratılmasıyla şu anki çeşitlilik oluşabiliyor. Çünkü her tür içerisinde çiftleşmeyle farklı cinsler oluşabiliyor. Yani mesela köpek, farklı farklı köpek cinsleri var değil mi? İşte kaniş var. İşte terrier var. Mesela o ikisi çiftleşiyor. O ikisinin çiftleştiğiyle kaniş tekrar çiftleşiyor. Yine farklı bir cins ortaya çıkıyor. Sonra başka bir köpekle çiftleşiyor. Ondan başka bir çeşit cins ortaya çıkıyor. Yani bu şekilde devam edebiliyor. Farklı farklı cinsler oluşabiliyor. Ama bu türün dışına hiçbir zaman çıkmıyor. Hep köpek kalıyor. Mesela öyle bir zaman geldi ki işte köpekler çiftleşti. Normal köpek kuş doğurdu. Böyle bir şey yok. Çünkü DNA'sında kuş bilgisi yok. DNA'sında at bilgisi yok. DNA'sında fil bilgisi yok. Kesinlikle başka bir türe geçiş yapamıyor. Ama kendi içerisinde, köpek türü içerisinde cinsler farklı farklı çiftleşerek farklı farklı cinsleri oluşturabiliyorlar. Bunun da bir sınırı var. Dediğimiz gibi bu sınırı aşamıyor. Evrimciler bu varyasyonu sürekli olarak insanların gözünü evrim diye göstermeye çalışıyorlar. Genel olarak insanların da yanıldığı konu bu zaten evrimle ilgili. Mesela bakıyor, iki köpek mesela çiftleşiyor, farklı bir cins ortaya çıkıyor. Ha, canlılarda zaten değişim var, değişim kaçınılmaz diyor. Öyle bir şey yok. O bir tür içerisindeki iki farklı cinsin çiftleşmesiyle oluşan yeni bir cins. Yeni bir tür ortaya çıkmıyor. Yeni bir bilgi ortaya çıkmıyor, DNA yeni bir bilgi eklenmiyor. Hiçbir şekilde böyle bir şey yok ve bu mekanizma da aynı zamanda DNA'nın içerisinde kayıtlı. Bakın o çok önemli. Bu DNA'ya sonradan eklenen bir şey değil. Bir mutasyon sonucu o cins oluşmuyor. Zaten DNA'nın içerisindeki o varyasyon mekanizmasıyla bu cinsler oluşuyor. Ama evrimciler şimdi insanların bunu yanlış anladığının farkında. Varyasyonu evrim olarak algıladıklarının farkında evrimciler. Bunu da hiç çaktırmıyorlar. Yani öyle değil demiyorlar. Bilerek. Yani siz varyasyon diyorsunuz ama aslında o varyasyon dur. Evrim, yani bizim bahsettiğimiz farklı bir şeydir de demiyorlar. Hiç seslerini çıkartmıyorlar. Tamam diyorlar. Bizim zaten istediğimiz halkı kandırmak olduğu için varyasyonu da evrim olarak zaten zannetsinler diyorlar. İşte türler içerisinde cinsler nasıl çeşitleniyorsa işte türlerin de kendisinden sonra işte başka bir türe dönüşmesi böyledir diye zannetsinler, kansınlar diye. Hiç seslerini çıkartmıyorlar ama biz çıkartıyoruz sesimizi. Anlatıyoruz. Varyasyona diyorlar ki mikro evrimdir diyorlar. Bir türün başka bir türe dönüşmesi de makro evrimdir diyorlar. Bir kere sizin mikro evrim dediğiniz biraz önce de anlattığımız gibi varyasyon. Son derece bilimsel. DNA'nın içerisinde kayıtlı bir mekanizma. Crossing over denen bir sistemle işliyor. Ve farklı bilgilerin mesela işte iki farklı cinste DNA'nın birleşmesi sırasında öyle bir sistem var ki gözle ilgili bilgiyi bir cinsten alıyor. Kulakla ilgili bilgiyi diğer cinsten alıyor. Ondan sonra burunla ilgili bilgiyi karışık ikisinden alıyor. İşte ağız yapısıyla ilgili bilgiyi bir tanesinden alıyor. İşte ne bileyim patisiyle ilgili bilgiyi mesela köpeğin diğer cinsten alıyor. Bir bakıyorsunuz bambaşka bir cins ortaya çıkmış. İkisine de benziyor ama ikisi de değil aslında. Şimdi burada yeni bilgi var mı? Yok. Tamamen iki cinsten alınan bilgilerle toplanmış bir bilgi ortaya çıkıyor ve o şekilde bir cins ortaya çıkıyor. Evrimin söylediği şey bu canlıya yeni bilgi getirmesi lazım, başka bir türe dönüştürmesi lazım. Köpekte kuş tüyü bilgisi yok DNA'sında. İstediğiniz kadar araştırın bakın. Kuş tüyü bilgisi bulamazsınız. Pul bilgisi bulamazsınız, balık pulu. İşte sürüngen derisi bilgisi bulamazsınız hiçbir şekilde. Mesela bir timsah dişinin bilgisi olmaz yine bir köpekte. Bunun gibi çok fazla örnek verilebilir. Ya bunun sonradan oluşması da mümkün değil. DNA dediğimiz gibi buna müsaade etmiyor. Yani benim üzerimde gelsen işte köpeğin dişini at dişine çevir. Mümkün değil yani böyle bir şey. Ki mutasyonlarla imkansız ötesi imkansız. Dolayısıyla evrimcilerin bu işte mikro evrim, makro evrim. Mikro evrim ne diye soruyoruz? Varyasyon. Varyasyon var zaten. Sen ona niye evrim ismini takıyorsun ki? Yani var olan bir mekanizmaya kendilerine ait evrimle ilgili hiçbir bilimsel bir geçerlilik, bir delil olmadığı için bilimsel konulara evrim ismini takmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Onun ismi mikro evrim falan değil. Onun ismi varyasyon. Sizin makro evrim dediğiniz şey de hiçbir zaman gözlemlenmemiş, bilimsel olarak da yaşanması mümkün olmayan bir türün başka bir türe mutasyonlar sonucu değişmesi. Böyle bir şey olması mümkün değil. Gözlemlenmemiş, fosil kayıtları da inkar ediyor. DNA'nın yapısı da inkar ediyor. Ama dediğimiz gibi varyasyon son derece bilimsel ve evrimle alakası yok şu an.
Evet, yani hayret. Böyle insanlar bu kadar boş bir şeye inanabiliyorlar bir de. Son 150 yıldır dünyanın her yerinde egemen olmuş bir teori bu. Üstüne üstlük yani sadece evrim değil, evrimi temel alan bütün ideolojiler de bu anlamda nedir? Çökmüştür. Yani normalde inanılmaması gerekir. Ama hayret bir konu olarak insanlar ne kadar da yanlış da olsa Allah'ın bir hikmeti inandılar. Hem de hepsi inandı. Ve dünya kan gölüne döndü. Her tarafta böyle işkenceler, savaşlar baş gösterdi. Her taraf alevlendi, yandı. Ama Allah şimdi o alevleri, ateşi söndürdüğü, tam Mehdiyet'in çağındayız inşallah. Her yerin nurla dolduğu, barış ve sevgiyle dolduğu bir döneme inşallah giriyoruz.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Daha sonra devam edelim.
İnşallah.
Evet. Programımıza devam ediyoruz sayın izleyenlerimiz. Hocam deniz ejderleri var. Onların resmini göstermek istiyorum. Maşallah çok estetik canlılar bu canlılarda. Bugün gördüğümüz gibi deniz ejderlerinin yaşadıkları bölge tabii yosunluk bir bölge. Ve gerçekten deniz ejderini yosunlardan ayırmak da çok güçlük çekiyoruz. Çünkü çok benzer, yosuna benzer yapıları var vücutlarında ve bunlar kamuflaj sağlıyor deniz ejderine. Bakın, aynı bir yaprak gibi su içindeki. Maşallah. Bu kamuflaj vesilesiyle de avlanmaktan kaçabiliyorlar deniz ejderleri. Bakın, çok yosuna benzer yapılara sahipler vücutlarında. Hemen baş kısmında da bir uzun hortum dikkatimizi çekiyor. Bu hortum da avlanmasını sağlıyor deniz ejderine. Nasıl avlanıyor? Bu başının uç kısmındaki hortumla suda büyük bir emme basıncı oluşturuyor. Bu emme kuvvetiyle karidesleri, özellikle karideslerle besleniyor. Karidesleri kendisine çekebiliyor ve onları avlamış oluyor. Bakın, sırtlarındaki yapılar aynı bir yaprak, aynı bir yosun gibi. Gerçekten yaşadıkları ortama çok uyumlu. Başka canlıların bu canlıyı fark edebilmeleri neredeyse mümkün değil.
Süper kamufle olmuş.
Maşallah. Şimdi bu canlının bir aklı şuuru olmadığı için de yaşadığı ortamı bilip, gözlemleyip, yosunları fark edip kendisinde böyle bir sistem geliştirmesi mümkün değil tabii ki. Bunu her akıl sahibi insan fark eder.
Bir de bir teki bitki hücresi, teki hayvan hücresi yani. İkisinin tabii de aynı özelliği ve görüntüyü sergilemesi çok büyük bir mucize. Yani orada bitkinin yeşil olmasının sebebi ayrı. O fotosentez yaptığı için yeşil. Ama bir bakıyorsunuz canlı da yeşil. Yani onun yeşil olmasının bir amacı yok. Fotosentez yapmıyor.
Şekli de.
Şekli ve renk geçişlerine kadar. Ve işte bazen hatta şey oluyor. Yani yaprak çürümüş gibi bir görüntüsü oluyor bazı yaprakların. Aynısı canlı şeyde, hayvanda da oluyor. Ve o çürümüş gibi olan görüntüler aslında canlı hücresi olmuş oluyor.
O deniz ejderinin videosu var, onu da gösterelim. Yani orada sabit, burada hareketli halini görüyoruz. Ya maşallah şuna bakın, çok üstün çok güzel renkler var. Yukarıdan böyle sanki geminin üst pervanesi, alt pervanesi gibi. Burada tabii bu erkek deniz ejderi deniz atı grubunda erkek yavruları üstünde taşıyor. Burada da mini deniz ejderlerini görüyoruz. İçinde şu an canlı vaziyette yaşıyorlar. Gelişiyorlar.
Hortumu da çok uzun.
Evet, sürekli planktonları emiyor. Onun içerisindeki mikro canlıları sindirerek yaşamını sağlamış oluyor. Gerekli enerjiyi. Bu çok küçük bir canlı, kamera çok büyüterek bize gösteriyor. Yani parmaktan veya daha küçük bir canlı. Maşallah her yerinde bak simetri, küçük küçük desenler. Çok güzel yüzgeçler. Ve biraz sonra minik deniz ejderi de o şu an işte doğmak üzere. O da hayata başlayacak biraz sonra.
Maşallah.
Ve şu da onun küçük yavrusu. O da yüzüyor yani bak, doğar doğmaz yüzmeye başladı.
Çok sevimli.
Çok sevimli. Maşallah.
O yapılar da var üstünde yine. Yosun. Evet. Bakın yaprak yosun benzeri. Çıkma halinde.
Öyle birkaç tane daha küçük deniz ejderiyle beraber geziyorlar böyle. Meraklı meraklı bakıyor. O ne, bu ne diye acaba inceliyor.
Baksanıza dal gibi yani. Değil evet. mi? Bunun başka bak. Canlılar denizde evet. sürüklenen dal zanneder.
Maşallah. Bakın orada annesiyle babası yana refakat ediyorlar. Ya şöyle bir şeyin tesadüf falan olduğunu iddia etmek ne kadar mantıklı bir şey.
Maşallah. Mantıksız bir şey.
Evet.
Ne kadar mantıklı olur.
Ne kadar akıl dışı. Evet, akla gelmeyecek bir şey ama hayret, insanlar 150 yıldır bunu iddia edip buna inandılar. Ama bu Allah'ın bir kaderi inşallah. Yani Allah bu şekilde kılıyor ve insanlar ondan dolayı böyle bir kader yaşıyorlar. Çünkü Allah özel olarak yaratıyor bunu ve Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce insanlara tabiri caizse kötüyü gösterdi. Evrime yani kaosa, Allah'a inanmayan insanların fazla olduğu zaman dünyadan neler olduğunu. Yani bak, dünyanın tamamında biraz böyle ateizm hakim oldu. Yani şeytanın dediklerini dinlediler. Hemen her yerde düzen bozuldu. Savaşların akabinde hala günümüze kadar uzanan insanlarda bir sevgisizlik ve mutsuzluk bak devam etti. Yine ekonomik kriz var şu an dünyada. Ki ekonomik kriz de yine ahir zamanın bir kıyamet alameti. Peygamber Efendimiz'in 1400 yıl önce insanlara söylemiş olduğu, bildirmiş olduğu bir haber, bir alamet bu inşallah. Şimdi ekonomik krizle ilgili küçük bir sunum yapalım. 2007 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği bir ahir zaman alametidir. Yani ahir zamanda olacağını söylediği bir işarettir. Geçtiğimiz Ekim ayında, yani bu 2008 yılındaki bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlanan kriz yalnızca ABD'yi etkilememiş. Yani İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Rusya ve Uzak Doğu'ya kadar dünyadaki tüm ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Hatırlarsak o yıllarda ilk Amerika'da başlayan ve bütün dünyaya hızlıca yayılan bir kriz olmuştu. Yoksulluk sadece dünyanın belirli bir ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkarak modern ülkelerde bile toplumları tehdit eden bir tehlike haline aldı. Ki 2014 yılında hocamız krizin sonlanacağını, insanların o zaman ekonomik açıdan rahata kavuşacağını inşallah söylemişti. Hemen ardından IMF de aynı açıklamayı yaptı. Nitekim baktığımızda şu an 2011 yılındayız. 2014 yılında daha 3 yıl var ve bu 3 yıl daha krizin devam edeceği anlamına geliyor. Ki yaşadığımız dünyada gelişmeler onu gösteriyor. Yani en gelişmiş dediğimiz Amerika'ya bakıyoruz. Daha geçen günlerde New York'ta insanlar toplu halde gösteri yaparak ekonomik krizi protesto ediyor. Devletin değil mi politikalarını protesto ediyorlardı. Yine dünyanın birçok yerinde mesela Yunanistan'da da yine halkın her hükümetin aldığı kararı eleştiren, protesto eden bir tavır içerisinde olduğu ve ekonomik krizin tüm şiddetiyle devam ettiğini görüyoruz. İnşallah. Bakın gazete haberlerine bakacak olursak zaten krizin hemen 2007-2008 yıllarındaki gazete haberlerinde krizin dünyayı fena vuracağı söyleniyor. 101 yıllık General Motors artık kit oldu. Yani devlete geçti. Çünkü iflas eşiğindeydi, iflas etmişti. Avrupa'da çöküş korkusu, dünyaları başlarına yıkılı gibi bütün dünyayı saran bir ekonomik kriz olduğunu görüyoruz. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick dünyada yaşanan bu ekonomik kriz için şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna, yoksul insanlara daha fazla acı çekebileceğine dair yaygın bir mutabakat var. Ve bir insanı ve bir insani felaketi önlemek için zamanında müdahaleyi sürdürmeliyiz diyor. Bütün dünyanın bu ekonomik krizden etkileneceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan yaklaşık olarak 1400 yıl önce içinde yaşadığımız ahir zamanda ekonominin genel olarak bozulmaya uğrayacağını hadislerinde bildirmiştir. Bunun Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı öncesinde gerçekleşecek bir alamet olduğunu haber vermiştir. Bakın o hadisleri şimdi hep beraber okuyalım. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Herkesin az kazançtan yakınması, paralar için zenginlerin saygı görmesi. Tam manasıyla bugünkü dünyada şu zamanda var olan bir hadise. Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Bu hadislerde aleyhissalatü vesselam 1400 yıl öncesinden günümüzde olacak olan bu krize haber vererek bunun da bir ahir zaman alameti olduğunu, Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti ve işareti olduğunu bütün insanlara inşallah duyurmuştur. Ki Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı ile onun varlığıyla müjdeleşin diye buyuruyor. Ve alametlerini de sıralıyor. 200'ün üzerinde ahir zaman alameti Peygamber Efendimiz'in haber verdiği hadisler sallallahu aleyhi ve sellem vuku buldu, oldu, gerçekleşti. Ve bunların her birinin yani bu geçtiğimiz 30 yıl çerçevesinde arda arda sırayla gerçekleştiğini görüyoruz. Onu da bir hadisinde söylüyor Peygamber Efendimiz. Bir tesbih tanesi gibi, tesbih tanelerin ipte dizilişi gibi arda arda vuku bulacağını söylüyor. Onların da aynı şekilde olduğunu görüyoruz inşallah.
İnşallah. Peygamberimiz tabii ahir zaman çok detaylı bir şekilde anlatmış. Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini anlatıyor mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şimdi bunu çok eski bir kitap var. Oradan da gösterelim kitabı da. Kıyamet alametleri Berzancı. Yani yüzlerce zaten 1400 yıllık hadisler geçiyor, anlatımlar geçiyor. Ve çok eski bir kitap. Hani bu kitabın baskısı olarak da bende 68 baskısı vardı. Yani çok daha da eskiye dayanıyor hatta. 68 baskısı vardı. Burada şimdi Hazreti Mehdi'nin özelliklerini ve ahir zamanla ilgili konulardan okuyalım. Hilyesi 162. sayfada kıyamet alametleri. Ve bir, bu kitap da kaynak eserdir. Yani tüm Müslümanların, hatta tüm dünyadaki Müslümanların kıyamet alametleriyle ilgili kaynak olarak kabul ettiği bir eserdir. Herkes tarafından kabul edilen bir eser. Hilyesi o açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü, dişleri parlak ve seyrek bir kişidir. Sağ yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Yani sağ yanağında inciyi andıran yani beyaz bir şekilde Allah'a bir bene işaret ediyor. Sakalı sık, omzunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nişanı vardır. Uyrukları uzundur, rengi Arap rengidir. Yani Arap rengi kırmızıya çalan beyaz normalde. Dilinde ağırlık vardır, yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. 40 yaşındadır, diğer bir rivayete göre 30 ile 40 yaşı arasındadır. Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Üzerinde iki pamuk abası vardır. Yani iki parça elbise giydiğini bildiriyor peygamberimiz. Ahlak bakımından peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Esmerdir, orta boyludur, kaşı kavisidir. Çok detaylı bir şekilde peygamberimiz anlatmış. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, sireti başlığı adı altında 163. sayfada. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Kan akıtmayacak kesinlikle. Hatta uyuyan kişiyi dahi uyandırmayacak. O kadar saygılı olacak insanlara karşı. İhya etmedik sünnet, kaldırmadık biat bırakmayacaktır. Bakın ihya etmedik sünnet. Peygamberimizin Kur'an'ı nasıl yaşıyorsa gerçek şekliyle o şekilde Hazreti Mehdi'nin yaşayacağını görüyoruz. Ve kaldırmadık biat bırakmayacaktır. Yani dine sonradan sokulmuş, dinle alakası olmayan uygulamaları, düşünceleri bir tanesi bile kalmayacak dinin içerisinde. Tamamını Kur'an ayetleri ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle tamamını kaldıracak inşallah. Ayrı zamanda aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi dinin icablarını yerine getirecektir. Aynen Peygamberimiz gibi olacak. Her konuda inşallah. Müslümanlara bütün her şeyi geri verecektir. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Demek ki Hazreti Mehdi gelmeden önce yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolu olacak. Şu anda öyle mi? Bakıyoruz öyle. Yani Müslümanların üzerindeki baskı, zulüm, işkence, her gün işkence haberleri geliyor. Her gün zulüm haberleri geliyor. Her gün şehit haberleri geliyor. Her gün binlerce belki Müslüman şehit ediliyor. Zulüm ve işkenceyle doluyken diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, adaletle dolacaktır diyor. Ve Hazreti Mehdi vesile olacak bu olaylar inşallah. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde taksim edecektir. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır buyuruyor Peygamberimiz. İnşallah ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. Herkes çok mutlu olacak diye buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela gelmesini yaklaştığını gösteren alametler var. 165. sayfa. Fırat Nehri yarılacak, altından bir dağdan altın dökülecek. Altından bir bakıyoruz, bir dağ çıktı. Ve gerçekten de oradaki suyun akması ve dökülmesiyle orası para kaynağı olmaya başladı.
Evet.
Gerçekten de altın dökülmeye başladı. Yani o su dökülüyor ama o dökülmesiyle elde edilen elektrik enerjisinden para elde ediliyor. Altın dökülüyor. Peygamberimiz bu şekilde müteşabih olarak anlatmış inşallah. Ayrıyeten de altından yine altın yatakları olduğu bulundu ama Allah-u Alem hadis bu olaya işaret ediyor inşallah. Yine Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları olacak ve iki kez tekrarlayacak şeklinde geçiyor inşallah hadislerde yine. Yine Peygamberimizin bildirdiği çok fazla alametler var. Mesela Mehdi işi çok sıkı tutacak 175. sayfada. Bakın Mehdi işi çok sıkı tutacak. Yani hiçbir şekilde taviz vermiyor. Din konusunda, Kur'an konusunda hiçbir şekilde taviz vermiyor Hazreti Mehdi. Ve Müslümanları koruma konusunda da hiçbir şekilde taviz vermiyor. Ve çok sıkı tutuyor. Yaptığı işleri bir haftalık işin bir günde halledileceğini bildiriyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi tarafından. Yani çok uzun sürecek gibi düşünen işlerin çok kısa bir süre içerisinde bitirileceğini, Hazreti Mehdi'nin o anlamda da işi sıkı tutup çok hızlı hareket edeceğini inşallah bildiriyor. Yine 176. sayfada Ehl-i Beyt'in benden sonra çetin bir bela ve tadritle karşılaşacaklar. Bakın Peygamberimizin soyundan olan kişilerin çok büyük çetin belalarla karşılaşacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine. İnşallah. 181. sayfada Allah Konstantiniyye'yi, İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Demek ki Hazreti Mehdi ve talebeleri Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u manen fethediyorlar. Peygamberimiz bildirmiş bunu. Ve onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Demek ki bazı hastalıklara da yakalanabilecek Hazreti Mehdi'nin talebeleri. Ve üzüntüler de yaşayacaklar aynı zamanda. Yani kendi işlerinde üzülmeseler de üzülecek olaylar yaşayacaklar. Fakat onları da kaldırıyor Allah. O tarz olayları da inşallah kaldırıyor. Ve bahsettiğimiz yani bu kitap çok eski bir kitap. Ve tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm Müslüman aleminde inşallah kaynak eser olarak gösterilen bir kitap. Ve çok enteresandır. Bu kitapta yazan, yani 68 baskısı var mesela bende. Orada yazan olaylar 79'dan itibaren tamamı gerçekleşti. Yani zaten Peygamberimiz 1400 sene önce söylüyor ama hani bazıları kalkıp şey diyebiliyor. Hani işte hadis diye sonradan siz bunları söylüyor olmayasınız veyahut da onları söyleyen kişiler hadis diye sonradan söylüyor olabilir mi? Değil. Yani bu kitabın dediğimiz gibi 68, hatta daha eski baskı. Bendeki 68 baskısı, 3. baskısı falan yanlış hatırlamıyorsam, daha da eski Türkiye'deki baskısı. Ve bu olayların hepsi çok mucizevi bir şeydir yani. 79'dan itibaren aynen gerçekleşti. Yani çok enteresan. Yani kitabı aldığınız zaman böyle olacak olmuş olayların ve olacak olayların tamamını görebiliyorsunuz. Tabii Peygamberimizin mucizesi bu. Bu kitapla alakalı bir durum değil. Mesela 187. sayfada yine onun açık düşmanları Hazreti Mehdi'nin fukaha alimleri olacak. Yani fıkıh alimleri olacak, açık düşmanları. Yani Peygamberimiz ateistler olacak demiyor veyahut da inkar edenler olacak demiyor. İlk başta Hazreti Mehdi'ye karşı din adına karşı çıkan çok fazla insan ki zaten 70 bin sarıklı olarak başka bir hadiste geçiyor. 70 bin sarıklı sözde kişi Deccal'e tabi oluyor ve Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele ediyorlar. Mesela maden ocağının çökmesi 197. sayfada. 1-2 sene önce olmuş bir olay. Yine haber veriliyor. Ramazan ayında güneş ve ay tutulması 199. sayfada. Peygamberimiz bildirmiş. Kuyruklu yıldızın doğması bakın 200. sayfada. Mehdi'nin çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Doğu tarafından bir ateş görünecektir. Bakın yine 200. sayfada geçiyor. Bu da İstanbul'daki Independente gemisinin patlamasına işaret ediyor inşallah. Gökten bir sesleniş var yine. Gökten sesleniş tabii uydu teknolojisine işaret ediyor.
Evet.
İnşallah.
Kuyruklu yıldızın yönünü bildirmesi de çok muazzam bir olay. Bütün kuyruklu yıldızlar normalde batıdan doğuya hareket ediyor. Peygamber Efendimiz doğudan çıkacağını söylüyor o kuyruklu yıldızın. Yani doğudan batıya doğru. Bütün kuyruklu yıldızların aksi yönünde hareket edeceğini dahi ve onun çift başlı olacağını söylüyor Lulin kuyruklu yıldızının. Evet. Bütün ayrıntılarıyla gerçekleri ortaya koyuyor. Yani ayrıntılar hatta şöyle astronomiye yol gösterir tarzda. Yani astronomi o hadisin tecellisini hadisin ışığında sanki arayıp bulma şeklinde. Hakikaten iki başlı olması, hakikaten doğudan batıya gelmesi ve münevver. Yani diğerlerinden çok daha parlak olması kuyruklu yıldızlardan. Onu da belirtiyor Peygamber Efendimiz. Ve astronomi de bunu daha sonra doğruluyor maşallah.
Evet, resmi de şu an slaytımızda.
Evet. İki başlı hakikaten. Yani normalde ileri doğru giden bir cismin arkaya doğru bir kuyruğu oluyor kuyruklu yıldızın. Fakat Lulin'de bu hem ters yönde gidiyor diğer kuyruklu yıldızlara nazaran hem de iki başlı hem de çok parlak.
Altı kat daha parlak. Evet.
Yani bayağı dikkat çekici bir şey. Tam yani ahir zamanda Rabbimizin gönderdiği, gösterdiği muazzam bir şey, alamet. Zaten görünmemesi ve dikkat çekmemesi mümkün değil maşallah.
Peygamberimizin bu yıldızla ilgili verdiği bilgilerle bilim adamlarının bu yıldızla verdiği bilgiler tam aynı. Yani üç konuya dikkat çekiyor Peygamberimiz. Ters yönde olması, çift uçlu olması, altı kat parlak olması. Bilim adamları diyorlar ki ters yönde çift uçlu, altı kat daha parlak diyorlar. Yani Peygamberimizin bildirdiği gerçeklerle tamamen aynı. Mesela 202. sayfada yine Kıyamet Alametleri kitabında gökten bir elin gözükmesinden bahsediliyor. Gökten bir el uzanır şeklinde bahsediliyor. Yine bu da gerçekleşti. NASA haşa Allah'a tenzih ederek söylüyorum. Tanrı'nın eli diye isimlendirdi. Bir yıldız kümesi tamamen hatta böyle şuradaki kemiklerine varana kadar insan eli. Tamamen hayat. Onu da gösterebiliriz Erdem Hocam varsa sende. Ve bu şekilde
ve mesela başka bir hadiste
zaman anlatılıyor inşallah. Yani bu kitaptan kardeşlerimiz mutlaka incelesinler. Tekrar gösterelim. Çok önemli bir kitap bu. Kıyamet Alametleri. Darzanci'nin Kıyamet Alametleri kitabı. Her yerde bulunabilir kaynak bir eser.
Evet. Güneşten bir alamet belirmesi de hocam. Hadislerde geçiyor. O konuyu da inceleyelim. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O Mehdi güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır. Bir başka hadis-i şerifi. Haberlere baktığımızda asrın patlamasını böyle yakaladılar. Güneşte bir patlama gerçekleşiyor. Asrın patlaması olarak nitelendiriyor bunu bilim adamları. Ve diğer bir manşet, güneş patlayacak. Oradaki resimde de çok büyük oranda bir patlama olduğunu görüyoruz.
Ve alenen Allah'ın adı, yani Peygamber Efendimiz'in hadislerinde apaçık inkar edilmedikçe Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmez diye buyuruyor. Bu da Kitab-ı Burhan Fi Alametil Mehdi ile Ahir Zaman isimli eserde. Allah'ın adının alenen ve apaçık, yani topluma açık yönlerde çok açık bir şekilde olmadığını söylemek, haşa, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelme alametlerinden bir tanesi. Buna ne yol açtı? Evrim. Evrim hakikaten Allah'ın adının apaçık inkar edildiği bir ideoloji olarak tüm dünyayı kapladı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine yakın, onun hemen sonrasında onun geleceğini gösteren çok büyük bir fitne oldu. Bu hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam öncesinde insanların büyük bir bölümünün inançsız ya da ateist olacağına dikkat çekiliyor. Ve hakikaten de bunun olduğunu görüyoruz geçtiğimiz yüzyıllarda. Bakın şimdi birkaç tane gazete küpürü göstereceğim. Londra'da değil mi? Haşa Allah'ın olmadığını böyle belirten ilanlar oldu. Birçok bilim adamlarının bu şekilde söylemleri oldu. Bu şekilde devam etti ama bunlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olduğu inşallah alametlerde. Ve bugün de baktığımızda inşallah Allah'ın İslamiyet'i adım adım bütün dünyaya kapladığını görüyoruz. Aynı yerde İngiltere'de bu da Allah'ın olduğunu gösteren bir ilan maşallah. Demek ki İslamiyet bu yüzyılda inşallah bütün her yere yavaş yavaş hakim oluyor. Bunu Allah bize kademeyle yavaş yavaş gösteriyor. Yani bizim aklımızın ihtiyarı almayacak şekilde. Yoksa bir anda inşallah da olabilir. Ama bunu insanlar şu an bu geçişi görüyorlar. Bu da tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı bir dönemde onun çabalarıyla oluyor inşallah.
Evet, bir alametten daha söz etmek istiyorum ben hocam. Bir ordunun kaybolacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha, yani çağrı nara, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir buyuruyor. Şimdi başka hadis-i şerifler, kendisine bir ordu gönderilecek, bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. 2003'teki Irak Savaşı'nda bu hadislerin aynen gerçekleştiğini gördük. Değil mi? Saddam'ın uçakları kumlardan çıkarıldı bakın gazetedeki haber. 11 Nisan 2003 tarihli haber. Uçakları kumların altından çıkarıyorlar. Yani kumların altına gömülmüş bir ordu. Saddam da yok, adamları da. Bir başka manşet. Saddam cuntası kayıp. Yine başka bir haber. Saddam da yok, adamları da yok haberi. Askerlerin kaçtığına yönelik, kaybolduğuna yönelik haberler. Bu da bir başka Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. Dikkat edersek birçok alametten bahsettik hocam. Birebir meydana gelmiş alametler. Yani tam tarif edilen şekilde dediğin gibi peygamberimizin bir mucizesi olarak Allah'ın vahyetmesiyle maşallah peygamberimizin bildirdiği sallallahu aleyhi ve sellemin tüm alametler aynı birebir şekilde gerçekleşmiş. Şimdi bu kadar alamet olduğu halde bazı kişiler hala Mehdi geldi geçti. Ya da Mehdi 200 yıl sonra gelecek ya da hiç gelmeyecek. Ruh olarak geldi, başkasının bedeninde geldi vesaire gibi açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamaların da ne kadar yersiz ve doğru olmadığını bu alametlerden anlıyoruz. Mehdi'nin dönemindeyiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış dönemindeyiz. Ahir zamandayız inşallah. Bu kadar alamet bunları işte gösteriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde olduğumuzun bir ispatı. Öyle denmesi de alameti Hazreti Mehdi evet. Aleyhisselam'ın. Hazreti Mehdi Aleyhisselam falan da yok denilecek bir zamanda Mehdi Aleyhisselam gelecek buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve fitnelerin de ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla son bulacağını söylüyor. Gökten bir minadi emiriniz falan nedir denildiğinde, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam emir olduğunda, başa geçtiğinde bu fitnelerin artık durulduğunu inşallah göreceğiz. Bu tip fitnelerin yaygınlaşması, bu tip bozgunculukların artması, bu tip kargaşaların Müslümanların eziyet içerisinde olması hepsi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın var olduğunun bir alameti. Bunu hocamız hani kutlu bir doğum ertesindeki doğum sancısına benzetmişti. Bu tip konularda işte tam çok kutlu bir zamana gireceğimizin sancılı zamanları. İnşallah çok güzel bir zamana gireceğiz. Şimdi konuyla ilgili bir videomuz var, onu izleyelim inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, Miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400, yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet. Videoda gördük alametleri. Tabii bu bir kısmı sadece, yani burada 10 alamet civarında, yani o civarda alamet gösteriliyor. 200'e yakın bu şekilde alamet gerçekleşmiş durumda. Yani çok çok büyük bir mucize bu. Ve Peygamberimiz Müslümanlar için bu çok büyük bir müjdedir, yani çok büyük bir şereftir. Mesela Peygamberimizin söylediği konuların tamamının aynen gerçekleşmiş olması. 1400 sene sonra, bakın 3-5 sene sonra değil. Yani 20 sene, 30 sene önce söylenmiş şeyler değil bunlar. 1400 sene önce söylenmiş olaylar, Peygamberimiz diyor ki 1400 sene sonra ne olacak diyor bu olaylar. Ve bir tesbih tanelerinin ard arda kopması gibidir diyor. Ard arda gerçekleşir hepsi diyor. Bir bakıyoruz, bir sene içerisinde 5 alamet gerçek. Mesela 1979-80 yıllarında işte Afganistan'ın işgali Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti. Azerbaycan, Irak-İran savaşı, onun haricinde Kabe'nin işgal edilmesi. Zaten daha 1400 senesine girildiği anda bir sene içerisinde ona yakın alamet gerçekleşiyor. Bakın ondan öncesinde yok öyle bir şey. Bir tek Fırat'ın suyu kesilmiş oluyor. Daha 1400'lü seneye girilmeden önce bir tek Fırat'ın suyu kesilmiş oluyor. 1400'e bir giriyoruz, 10 alamet aynı sene içerisinde gerçekleşiyor. Belki daha fazladır. Sonra hemen işte 81 yılında Ramazan ayında güneş ay tutulması oluyor. 82 yılında tekrarlanıyor. Zaten 2 sene ard arda olması gerekiyor. Peygamberimiz o şekilde buyurmuş. Bunun ardından işte kuyruklu yıldız 86'da oluyor. Ondan sonra işte mesela tozlu dumanlı karanlık fitneden bahsediyor Peygamberimiz. Yine 2011 yılında oluyor. Depremler çoğalacak diyor Peygamberimiz. 95 senesine dikkat çekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya 95 ya 96 malların zahil olacağını, bir krize işaret ediyor yine Peygamberimiz. 1995-96'ya işaret ediyor olabilir inşallah. Aynen Peygamberimiz ne dediyse gerçekleşiyor. Müslüman ülkelerde bir fitne başlayacak diyor. Ve 1400'lü senelerde başlarında zalim melikler olur diyor Peygamberimiz. Yani ahir zamanda zalim melikler olacak diyor. Ahir zamanın senesi 1400-1450 arası. Hem zaten sonunda 1500'e kadar. Bir bakıyoruz aynen öyle. Zalim melikler var Müslüman ülkelerin başında. Ve halkına zulmeden zalim melikler. Müslümanlara zulmedecek. Aynen gerçekleşiyor. Bakın tamamen aynen gerçekleşiyor. Yani bu dediğimiz gibi 10 sene 20 sene önce söylenmiş bir olay değil. 1400 sene önce, 1400 sene sonra olacak olaylar anlatılıyor. Bakıyoruz aynen oluyor. Bir yerde başlayıp diyor Peygamberimiz, orada bitmeden diğer bir Müslüman ülkeye sıçrayacak fitnelerden bahsediyor Peygamberimiz. Bakın bir yerde başlayıp bitmeden diğerine sıçrayan fitneler zuhur edecek diyor Peygamberimiz. Bir bakıyoruz isyanlar. Bir isyan başlıyor. Ondan sonra orada bitmeden diğerine sıçrıyor isyan. Orada bitmeden diğerine sıçrıyor. Zalim melekler indirilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu çok büyük bir mucize değil mi? Yani insan bunu gördüğü zaman normal karşılayabilir mi böyle bir şey? Mesela şu anda bizi izleyenler arasında bu anlatılanları ilk kez dinleyenler var. Muhakkak ilk kez dinleyen binlerce kişi var. Belki 10 binlerce, belki 100 binlerce kişi var. Şimdi bu çok gerçekten enteresanmış. Bir dakika işte yemeğin altını açık unuttum, gideyim devam edeyim. Böyle bir konu değil ki bu. Veyahut da işte ne kadar enteresan, hadi nerede kalmıştık, işte yazışmaya devam edeyim. Veyahut da dizide nerede kalmıştık, reklamlar vardı, tekrar dizi. Böyle bir konu değil bu. Yani insan bunu duyduğu zaman, bir dakika ya, yani şu anda o zaman ayrı zamanda yaşıyoruz. O zaman Peygamberimizin bildirdiği bütün olaylar aynen gerçekleşmiş. Demek ki Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın döneminde yaşıyoruz. Yani bu alametler bunları dedirtir vicdanlı bir insana. Yani bir insanın tabii bunu demesi için vicdanı olması gerekiyor. Vicdansız olduğu zaman ne yapıyor? Alakasız alakasız teviller. İşte ayrı zamanda değiliz. Mesela işte Hazreti Mehdi gelmedi, Hazreti İsa gelmedi. Bundan 3 milyar yıl sonra gelecek. 570 sene sonra gelecek. Böyle abuk subuk. Ne Kur'an ayetlerine uyan, ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ve bildirdiklerine uyan açıklamalar yapıyorlar ve de bunu din adına yapıyorlar. O çok enteresan. Ama bu da bir alamet. Yani Deccal'e tabi olacak 70 bin sarıklıdan bahsediyor Peygamberimiz. Başları tıraşlı 70 bin sarıklının Deccal'e hizmet edeceğini söylüyor. Bakın çok anormal bir rakam. Ki daha da Allah'a emanet fazla 70 bin hani çok olacağını anlatan bir ifade de olabilir. Ama en az 70 bin olacağını anlıyoruz. Düşünsenize yani ahir zamanın ne kadar zorlu olduğunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi olacak, Hazreti İsa olacak ve onlara karşı mücadele eden, din adına mücadele eden, din adına Hazreti Mehdi'yi ve Hazreti İsa'yı eleştirecek 70 bin başında sarık olan ve saçı da tıraşlı kişiden bahsediyor Peygamberimiz. Yani bunu biz söylemiyoruz, Peygamberimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ahir zaman çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Mesela siz ahir zamanda 71 bin, mesela 70 bin kişiyi dinleyeceksiniz. Bu 70 bin bir kişiden mesela 70 bini yanlış söylüyor olacak. Bir tek Hazreti Mehdi doğru söylüyor olacak. Bir de Hazreti İsa. Mesela 70 bin iki kişiden 70 bini yanlış söylüyor olacak. Bakın. Peki biz nasıl anlayabiliriz bu 70 bin kişinin yanlış söylediğini ve sadece iki kişinin doğru söylediğini? Sadece Kur'an'dan anlayabiliriz ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden anlayabiliriz. Ve anlıyoruz ki bakın 70 binlerde iki kişi nerede?
Hazreti Mehdi Aleyhisselam tabi geleceğini söyleyen mübarek din alimleri de var.
Ayrıca. Evet tabi onu evet doğru söylüyorsun Onur Hocam. Hazreti Mehdi'nin geldiğini ve faaliyette olduğunu söyleyen kişiler de var. Hatta Bediüzzaman Hazretleri Seyitler Cemaati diyor. Hazreti Mehdi'ye destek olacağını ve Hazreti Mehdi'nin çalışmalarını onaylayacağını ifade eden Seyitler Cemaati'nden bahsediyor. Aynı zamanda onlar var ama hani baktığımız zaman belki 100 binde bir doğruyu söylüyor olacak. Yani 100 bin kişiden bir kişi doğruyu söylüyor olacak. Belki bir oranlama yapacak olursak. Dolayısıyla neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için inşallah Kur'an'a çok iyi hakim olmak lazım. Ahir zaman konusunda olsun, diğer konularda olsun Peygamberimizin yaşantısına ve verdiği alametlere çok iyi hakim olmak gerekiyor. Yoksa kim birisi bir şey dediği zaman kişi oraya gidebilir. Din zannedebilir onu. Veyahut da din adına doğru zannedebilir. O yüzden biz de gece gündüz inşallah gerçek Kur'an hakikatlerini ve Peygamberimizin gerçek sünnetini anlatıyoruz inşallah. Hocamızın vesilesiyle.
İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç hadisini aktarmak istiyorum konuyla ilgili. Şöyle buyuruyor. Nihayet cahil bir takım insanlar kalır da kendilerine dini meseleler sorulunca onlar ilimleri olmadığı halde kendi fikirleriyle fetva verirler de hem kendileri sapıklığa düşerler hem de halkı saptırırlar buyuruyor Peygamberimiz. Başka hadis-i şerifinde sizin için deccalden ziyade deccal olmayanlardan korkarım. Onlar kimdir sorusuna saptıran imamlardır buyurdu.
Evet.
Bakın alimleriniz başka bir hadis-i şerif. Alimleriniz altın ve gümüş paralarınızı almak için okudukları zaman Kur'an'ı ticaret için edindiğiniz zaman kıyamet yaklaşmış demektir buyuruyor.
Evet.
Bu, evet. bu tarz cahil alimlerin peygamberimizin bildirdiği gibi insanların çıkması da ağır zaman ve kıyamet alameti.
İnşallah. Bir alameti de hemen bu yanı başımızda dün 24 tane şehidimizin olmasına yol açan PKK terörü. Ya daha doğrusu bütün dünyadaki terör de aynı kapsamda zaten incelenmesi gerekiyor. Darwinizm temelli, ateizm temelli olan bazı ideolojiler var. Onlar bu geçtiğimiz asırdaki Darwinist eğitimin bir sonucu ve uzantısı olarak komünist bir egemenliği amaçlayan bir örgüt olarak halen devam etmektedir. Bunlar da inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın gücünün artmasıyla diyelim, daha böyle hakikatten anlaşılıp bütün dünyanın artık yavaş yavaş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın söylediği çizgiye gelmesiyle yavaş yavaş bu tip sorunların da çözüleceğini göreceğiz. Mesela PKK'nın çözümüyle ilgili inşallah, daha doğrusu PKK'nın ne olduğuyla ilgili hocamız bir Mehdi öncüsü olarak inşallah 30 yıldır açıklama yapıyor. Onun bir komünist terör örgütü olduğunu, bölgede bütün dünyanın bu Türkiye'deki bu Orta Doğu diyelim, Türkiye'ne dahil olduğu bu bölgede bir komünist bir devlet kurmanın amacında olduklarını, PKK'nın da bu amaç uğrunda çalışan, Leninist ilkelerle hizmet eden bir topluluk olduğunu söylüyor. Ve komünist gerilla yöntemleriyle savaşan, bu yönde çaba harcayan bir toplulukla mücadelenin formülü de anti-komünist propaganda yapmak. Nasıl onlar komünist propaganda yapıyor, sen de anti-komünist propaganda yapacaksın. Ya o zaman tek taraflı olarak hani rakipsiz olmuş oluyor. Komünist propaganda var, evet. Karşısında başka bir şey yok. O zaman ne oluyor? Bölgede bu komünizm düşüncesi yayılmış oluyor. Ki komünizm neyi temel alıyor? Ateizmi temel alıyor değil mi? Darwinizmi temel alıyor. Yani canlılığın zaten bir mücadele halinde olduğunu söyleyen Darwinist, ateist düşünceyi benimseyerek onun üstüne bina ediliyor. Ve deniliyor ki mesela toplumu Lenin ne söyleyerek kandırıyor ilk başta Rusya'da? Lenin'i biliyoruz. Marx ve Engels'ten aldığı görüşleri pratiğe geçirerek onların beklentisi içerisinde olduğu, Marx'ın ve Lenin, Engels'in beklentisi içerisinde olduğu o hayali komünist devrim olmuyor. Onların yaşadığı dönemde. Lenin ortaya çıkarak diyor ki komünist devrim kendi kendine olmayacak, söz edildiği gibi. Bunu proletarya yani işçi sınıfına dair onları da işin içine alarak bir komünist parti yapacak deniliyor. Ki ve bu sayede işçi sınıfını yani proletaryayı öyle adlandırıyor onlar. Organize ederek, onlarla propaganda ederek komünizm düşüncesini yayarak bir devrim olmasına yol açıyor ve Rusya'da komünizmi egemen hale getiriyor. Bunu yaparken de son derece kanlı yöntemler izliyor. Polislere, askerlere, devlet dairelerine saldırıyor, kundaklıyor. Suçsuz insanları, masum insanları kaçırıyor. Devlet mesela öğretmenleri kaçırıyor. Orada propaganda çalışmalarını devam ettiriyor ve öldürüyor, öldürüyor, öldürüyor. Öldürerek adım atıyor. Öldürerek mesafe kat ediyor. Bu düşünceyi ancak bu şekilde korkuyla ve baskıyla bu propagandayı yayıyor ve Rusya'yı komünist yapıyor Lenin. PKK da aynı yöntemi izliyor. Zira Abdullah Öcalan bakın diyor ki Tasfiyeciliğin Tasfiyesi isimli kitapta 153. sayfada ne diyor? Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Bunu Abdullah Öcalan söylüyor PKK'da. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeğe kadar verilir. Sosyalizmde. Bu parti yani PKK içinde de geçerlidir. PKK biliyorsun Kürt İşçi Partisi veya Kürt Komünist Partisi olarak açılımına okuduğumuz zaman öyle oluyor. Bu komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Yani zaten amacın komünizm olduğu ve komünist ideolojilere hizmet eden bir oluşum olduğu ve bölgede sadece komünizmi kurmak için çaba harcayan bir örgüt olduğu zaten kendi söylemlerinde var. PKK ilk kurulduğunda orak ve çekiç amblemleri var. Bu komünizmin en temel simgelerinden bir tanesi kendi bayrağında. Daha sonra hani bu işin biraz daha gizli olması açısından evvela bayraktaki bu simgeleri kaldırıyorlar. Daha sonra söylemlerinde komünist hani olmadıklarını ima eden söylemler de bulunuyorlar. Ki hemen anlaşılmasın diye. Çünkü gizli gizli yapıyorlar. Aslında işin gerçeğine baktığımızda PKK net komünist, Leninist, Stalinist ve Darwinist bir örgüt. Ve bu örgütün amacı da bölgede Türkiye'nin de içine alan bir komünist yapılanma yapıp Türkiye'yi Doğu Komünist Türkiye ve Batı Komünist Türkiye diye ikiye ayırıp komünizmin egemenliğini sağlamak. Bunun sağlanması da ancak ve ancak orada Allah'ın varlığının anlatılması, İslamiyet'in inşallah güzelliğinin anlatılması, Darwinizmin bilimsel açıdan çöktüğünün anlatılması, komünizmin bilimsel açıdan çöktüğünün anlatılması gibi inşallah tebliğ faaliyetleriyle fikri bir çalışmayla inşallah olur. Bu sayede o bölge bu kirden temizlenmiş olur.
Şimdi hocamızın mesela kitapları neden çok etkili? Karşı görüşü savunan kişilerin yaratılışı destekleyen söylevlerine yer veriyor hocamızın eserleri. Mesela biraz önce okumuştuk, tekrar okuyayım örnek olması açısından. Mesela Darwin'in fosil kayıtlarıyla ilgili bir bilgi verilirken Darwin'in bu konudaki sözleri çok etkileyicidir, değil mi? Neden etkileyici? Çünkü eğer türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden ara geçiş formlarına, sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz diyor. Şimdi bunu diyorsa bu teoriyi ortaya atan kişi olduğu için çok etkiliyor değil mi bizi? Yani demek ki yokmuş diyoruz. Direkt hani Darwin değil de başka birisi söylese etkilenmeyiz. Yani kendi düşüncesi olabilir deriz mesela. Ama Darwin yani bu teoriyi ortaya atan kişi olduğu için çok etkileniyoruz. Yani karşımızdaki, karşı görüşteki kişi bizi destekler bir şey söylediği zaman bu bizim imanımızı arttırıyor. Şimdi PKK'nın Darwinist bir yapısı var. Darwinizm anlatılıyor gece gündüz ve onların kendince düşman edindikleri Türk devletinin televizyonunda açtıkları zaman Darwinizm propagandası görüyorlar. Şimdi bu onların kendi davalarına olan imanını kat kat arttırıyor o zaman. Çünkü kendi düşmanları da aynı şeyi anlatıyor. Yani düşman olarak gördükleri devletin kanalı Darwinizm'i anlatıyor zaten. Doğrudur diye anlatıyor Darwinizm. İşte canlılar şöyle evrimleşmiştir, böyle evrimleşmiştir diye anlatıyor. Onların gücüne güç katılmış oluyor o zaman. Gücüne güç katınca 5 kişi şehit edecekse 10 kişi şehit ediyor. Şimdi burada durup düşünmemiz lazım yani. Devlet yetkililerinin de düşünmesi lazım. Hocamız her gün anlatıyor. Bu olay düzelene kadar da hocamız da inşallah biz de Allah ömür verirse ve akılımızı almazsa anlatmaya devam edeceğiz. Yani ilk başta bir bu Darwinizm propagandasının durdurulması lazım. Devlet televizyonlarında. Yani onlara güç veriliyor. Siz doğru söylüyorsunuz deniliyor. Yani bizi öldürmeniz gerekiyor deniyor. Haşa. Şehit etmeniz gerekiyor deniyor. Yani bu o manaya gelir. Başka bir manaya gelmez. Çünkü fikir aldıkları yapı Darwinizm. Darwinizm propagandası yapınca ne olmuş oluyor? Bu bir onlar için manevi destek olmuş oluyor. İlk başta bunun durdurulması lazım. Sonra yapılacak ilk işte hocamızın tarifleri tabii bunlar bizim kendi aklımızda bulduğumuz şeyler değil. Sonra da anti-Darwinist propaganda yapılması gerekiyor. Bu ve bunu devletin yapması gerekiyor. Hocamız demişti ki devlet kendisi yapmıyorsa biz bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız demişti. İnşallah biz de hocamızın talebeleri olarak gece gündüz anlatırız. Yani Allah'ın izniyle hiç ölüm korkusu da olmadan, işte tehdit edilme korkusu da olmadan gece gündüz anlatırız. Ve PKK işte bir kanalı açıp baktığı zaman Darwinizmin olmadığını görünce o bütün gücü gider. Yani çünkü tamamen Darwinist bir kafayla yetiştiriliyor, komünist bir kafayla yetiştiriliyor ve o sayede bu manevi gücü bulabiliyorlar. Dolayısıyla bunun tam tersi anlatıldığında, Darwinizmin bir safsatı olduğu, bir zırva olduğu anlatıldığında karşı tarafın hiçbir şekilde ne enerjisi kalır, ne gücü kalır o silahı alıp bir masum insana doğrultmaya vicdanı kesinlikle el vermez. O garip kafa yapısından çıkıp düzgün bir akla kavuşur Allah'ın dilemesiyle. Ondan sonra zaten ne PKK kalır ne başka bir şey kalır ortada. Zaten ahir zamanda da bunun böyle olacağını yine Peygamberimiz bildiriyor ve olacağını da göreceğiz Allah'ın izniyle.
Evet, şimdi Darwin'in evrim teorisinde anlatıldığından bahsettiğin kanallarda hocam. Evet. Bakın Darwin, Charles Darwin Türkler hakkında ne düşünüyor? Bununla ilgili sözünü okuyalım. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda çok sayıdaki aşağı ırkların medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum diyor. İşte buna dayanan komünizm de hem o komünist ayaklanmayı gerçekleştirebilmek için hem de Charles Darwin'in dediğini yapmak için ne yapıyorlar? Terör uyguluyorlar. Ve biz bu insanların Darwinizmi savunan bu insanların da ne kadar vahşi olduklarını tarihte pek çok örneğini gördük. Hemen bir örneğinden daha bahsetmek istiyorum. Otabenga isimli bir insandan bahsetmek istiyorum. Bakın, evrimcilerin zulmüne uğramış Kongolu Otabenga 1904 yılında evrimci bir araştırmacı tarafından tutsak edildikten sonra bir hayvan gibi zincirlenmiş, kafese konulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüştür. Evrimci bilim adamları St. Louis Dünya Fuarı'nda onu çeşitli maymun türleriyle birlikte kafese koyarak insana en yakın ara geçiş formu olarak teşhir etmişler. 2 sene sonra New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürmüşlerdir. Burada birkaç şempanze, bir goril ve bir orangutan ile birlikte insanın eski ataları adı altında sergilemişlerdir. Otabenga sonunda maruz kaldığı bu uygulamaya dayanamayarak intihar etmiştir. Bakın, vahşiliğini görüyorsunuz değil mi? Evrimcilerin, Darwinizm savunanın ve dolayısıyla komünistlerin de vahşiliğini burada görmüş oluyoruz. Çoluğu olan, çocuğu olan, eşi olan bir insanı alıp götürüyorlar. Bakın, biraz önceki resmi gördünüz. Kucağında bir maymunla poz verdirtiyorlar. Ve daha sonra bu kişi, insan bu kişi, Afrika'dan alıp götürüyorlar. Daha sonra intihar ediyor. İşte bu da onların bize mantıklarını, mantıksızlığını aslında göstermiş oluyor. Evet, süremizin sonuna geldik hocam. Tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.